Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Merhaba, ben Talha Aynacı.
Yine bir cuma günü ikisi birde teknoloji oyun haberlerini ekranınıza yansıtmak üzere birlikteyiz. Arkadaşlar, bu sefer teknoloji tarafında donanım haberleri sunabileceğim. Çünkü donanım haberleri açısından da aktif bir hafta geçirdik. Benim için güzel oldu. Çok fazla eleştiriyoruz. Çok fazla
yani
mobil haber.
Yani sonunda çıkıyor. Diyelim biz de artık.
Evet, mobil dünyadaki gelişmelerin sayısına baktığımızda tabii ki donanım dünyasındakine göre kat ve kat fazla. Fakat yani şimdi fazla olunca da insanlar sanki sadece mobil dünyaya ağırlık veriyormuşuz gibi düşünüyorlar. En azından bu sefer
çıkmıyor yani.
Evet, ismimizi biraz temizleyebileceğiz. İşlenmişten ekran kartına
yaklaşan
kadar birçok haber var.
Yaklaşan yeni nesille birlikte.
Evet, güzel haberler var. Sizin tarafta da herhalde Battlefield 4
evet,
herhalde
çok konuşacağız. Evet, bizim tarafta Game Developer konferansı nedeniyle bayağı bir duyuru var. Yavaş yavaş konuşacağız onları da.
Evet, aslında hani Battlefield 4 konuşacağız dedik. Şimdi oyun dendiği zaman tabii ki bilgisayarda ilk olarak ekran kartı akla geliyor. Ben de iki tane ekran kartı haberiyle başlamak istiyorum hemen haberlerimize. AMD HD 7790'ın duyurusunu yaptı. 150 dolar seviyesinde orta segment yer alan bir kart ve 896 adet paralel işlem birimi, 1 GHz GPU hızı, 1 GB ve 2 GB iki farklı bellek miktarına sahip versiyonuyla orta segmentte fiyat performans ürünü olacak bir ekran kartı. Elimizde test örnekleri var. Gelecek hafta içinde bu ekran kartının da incelemesini kullanıcılarımızla paylaşıyor olacağız. Ekran kartları gitgide aslında artan güçleri ve ucuzlayan fiyatlarıyla kullanıcıları 150-200 dolar harcayıp 1,5 sene en azından çok tatmin edici bir şekilde, akıcı bir şekilde oyun oynayabilme deneyimi sunuyorlar. Ki yeni oyunlara baktığımızda grafikleri de gerçekten artık uç seviyelere doğru gidiyor.
Ya zaten bu ekran kartlarına baktığımızda hani yeni neslin ilk dönemi diyebileceğimiz dönem boyunca PC oyuncularını da götürebilecek özelliklere sahip. Hani muhtemelen en büyük soruyu da soralım. Battlefield 4'ü kaldırır mı diye sorular gelecektir. Hani bununla da muhtemelen Battlefield 4'ü oynayabilecekler.
Evet, en azından hani orta seviye grafik ayarlarında bir şekilde açacaktır. Tamam, Full HD'de oynamak istiyorum diyorsanız ki Full HD zaten çok üst seviye bir grafik getiriyor.
Biraz daha cebinizi atmanız lazım.
Biraz daha para harcamanız gerekebilir. Bir diğer haber de Nvidia tarafından geldi. Nvidia da aslında birazcık bir 7790'a hazırlık mı diyelim ya da daha farklı bir hazırlık mı bilemiyoruz. GTX 650 Ti Boost modelini lanse etti. GTX 650 Ti Boost modeli yine 150 dolar seviyesinde konumlandırılmış bir ekran kartı. 28 nanometre üretim sürecinden geçen Kepler mimarili bir GPU'ya sahip. Aynı zamanda kart 2 GB belleğe sahip. 64 adet doku ünitesi, 768 adet CUDA birimi taşıyor üzerinde. Ve GPU hızına baktığımızda 98 MHz, Boost özelliğiyle beraber de 1033 MHz hızında çalışabiliyor. Bellekler de yine 6008 MHz olarak tercih edilmiş. GDDR5 belleklerde Nvidia tarafında 6 GHz kullanılıyor sürekli. Bu kartın test örnekleri ne yazık ki gümrüğe takılmışlar. Yoksa elimize bir tane gelecekti ne güzel bundan. Fakat gümrüğe takılan kartlar geri gönderilmek zorunda kaldıklarından belki 7790 incelemesini erken göreceğiz. Fakat Ti Boost modelinin incelemesi için biraz daha beklememiz gerekecek ne yazık
ki. Ya bu kartlarda direkt aslında benim aklıma şey de geliyor. Hani orta seviye bir kart olduğu için oyun oynayanlardan ziyade işte video işleme programlarıyla uğraşan oyuncular, kullanıcılar için de gayet yeterli
çok
özelliklere
yeterli,
sahip.
Biliyorsunuz Premiere artık hani video hızlandırmada GPU kullanabiliyor.
CUDA özelliği var.
Bu ekran kartını kullanabilirsiniz ki yani performans olarak da şu anki oyunların birçoğunu çok rahat bir şekilde kaldırabilir. Evet. Zaten hani kart elimize ulaştıktan ayrıntılı bir şekilde inceledikten sonra da izleyenlerimiz de görecekler.
Evet, ekran kartlarından bahsettik. Tabii ki ekran kartları oyunlar için oldukça önemli. Bu hafta da arkadaşlar oyun dünyasında Game Developer konferansı vardı ve çok önemli duyurulara sahip oldu. Bu duyurulardan ilki geçen hafta da söylediğimiz gibi tabii ki Battlefield 4 oldu. Şimdi hepimiz de aktif olarak Battlefield 4 oyun hani Battlefield serisinin oyuncusu olarak bayağı bir heyecanlandık. Muhtemelen bizim gibi heyecanlanan çok fazla oyuncu vardır. Bizim için ilk olan sürpriz herhalde 17 dakikalık oynanış videosuydu.
Evet.
Çünkü böyle duyurularda genelde böyle 2-3 dakikalık
bir teaser yaparlar.
Gözükür. Evet, hatta sonrasında 1 dakikalık Rihanna'nın şarkısıyla gözüken bir teaser vardı ki muhtemelen o teaser'ı da gösterseler bizim için yeterli olurdu. Böyle hafiften bir heyecanlanmaya başlardık. Fakat DICE ekibi ve Electronic Arts iyi hazırlanmış olacaklar ki 17 dakikalık böyle buram buram her tarafından oynanış sahnesi yer alan.
Yani inanılmaz grafikler akan bir görüntüyle herkesi büyülediler.
Ve grafiklerden ziyade benim atmosfer açısından da çok hoşuma giden yönler oldu. Mesela zaten videonun kurgusunu böyle geriye doğru giden bir kurgu yapmışlar. Videonun ilk başında şu anda da izliyorsunuz. Hani denizin altında, arabanın içinde sıkışmış olarak başlıyoruz. Daha sonrasında ise bu kademeye oyuncuların nasıl geldiği gözüküyor. Hani video içerisine baktığımızda parçalanma efektlerinin oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Benim de atmosfer açısından önem vereceğim yer ise kuşlar, hani kuşlu bir sahnesi vardı. Benzerini Tomb Raider'da da görmüştüm. Hani oyun içerisine böyle artılar eklenerek aslında atmosferin ne kadar sağlamlaştırıldığı da gözüküyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
Şimdi çevre detayları çok önemli. Hani genel olarak oyunlara baktığımızda bizi oyunun içindeymiş gibi hissettiren şey o küçük detaylar oluyor. Bir ufacık bir böyle hani ipte duran çamaşırın sallanması dahi. Ya
küçük bir böcek bile aslında.
Küçük bir böcek bile bazen gerçekten o doğanın yaşıyormuş hissine kapılmamızı sağlıyor ki. Bundan öncesinde yine nesi konsollardan ne bekleniyor dediğinde Hideo Kojima demişti işte. Yani hep söylüyorum bunu ama ben karakter üstünde çok fazla bir şey beklemiyorum. Fakat karakterin çevresi açısından çok büyük gelişmeler bekliyorum. Çünkü bir orman yaptığımızda artık o orman gerçekten yaşayacak. O çiçeklerin tohumları gerçekten yeni çiçeklerin oluşmasına neden olabilecek kadar bir simülasyon yaratabileceğiz demişler.
Ya şey diyebiliriz yani karakterin detayları arasında çevrenin sırıtmayacağını,
evet,
çevreyle daha ahenkli bir görüntü sergileyeceğini söyleyebiliriz.
Zaten bu nesle baktığımızda hani karakterlere çok abanıldığını görüyoruz. Çevre detayları ise doğal olarak geri planda kalıyor.
Geri planda kaldı yani ne yazık
buradan ki. Buradan Battlefield ile ilgili aslında Talha senle parçalanma efektlerini konuşalım. Çünkü biz daha önceki programlarda arkadaşlar sık sık hani Battlefield 3'teki parçalanma efektlerini eleştiriyorduk. Fakat Battlefield 4'ün oynanış videosuna senaryo odaklı olsa da gördüğümüz tarafta işte oyuncu gidiyordu bomba atarla bir duvarı delik açıyor, evet, ve oradan gidip arka taraftan hani karşı atağa geçebiliyordu. Muhtemelen multiplayer modlarında da böylesi özellikler
yani
olacaktır diye düşünüyorum.
Yani birkaç sahnesinde mesela RPG falan fırlatıyordu, duvar yıkılıyordu falan. Gerçi orada yapay zeka gayet benim gördüğüm kadarıyla berbat durumdaydı. Evet.
Bayağı kötü.
Ama onun dışında parçalanma ve yıkım efektlerinin başarılı olduğunu gördüm. Ben Bad Company 2'deki gibi multiplayer modunda şöyle bir bina yıkmayı, ev yıkmayı, hele böyle düşmanın üstüne çok istiyorum. Çünkü çok ayrı bir keyfi vardı onun. Onun dışında ben Battlefield 4'ün böyle çok hikaye odaklı olarak ön plana çıkmasından biraz kendim rahatsız oldum. Çünkü multiplayer modları gösterirse veya multiplayer kısmından bir şeyler gösterirse benim için çok daha keyifli olabilirdi. Çünkü yani Battlefield serisi hikayesiyle çok nam salmış bir yapım değil. Herhalde Call of Duty'nin o hikaye anlatımını ele geçirmeye çalışan, onun tahtını oynayan bir oyun olma izleniminde gibi geldi bana. Şey bile hoşuma gitmedi açıkçası benim. Battlefield 3'ün o kullanılan logosu, o tasarımı hiç değiştirilmeden Battlefield'de devam etmesi falan bilmiyorum yani.
Zaten aslında güzel bir logoydu. Devam etmesi de bence çok büyük bir sıkıntı
ya.
Yok
şeyi de söylemek lazım. Hani Battlefield 3'te de ilk olarak hikaye modu videosuyla karşımıza çıkmışlardı. Daha sonrasında ise multiplayer modlarıyla karşımıza çıkmışlardı. Muhtemelen E3 fuarında multiplayer modları gözükecek. Gamescom fuarında da multiplayer modlarını artık yavaş yavaş oynamaya başlayacağız diye düşünüyorum.
Evet ama videonun içinde birkaç tane böyle ufak detay vardı aslında. Oyun multiplayer modunun da bir göstergesi gösterilen video. Çünkü emirlerle yanımızdaki arkadaşlara, evet, sürekli komut veriyorduk ve ateş ettiriyorduk. Onun co-op modunun bir göstergesi olduğu düşünülüyor.
Şey de var, sözünü kesiyorum ama gelen dedikodularda zaten Battlefield 2'deki bu komut verme sisteminin tekrar geleceği söyleniyordu. Büyük ihtimalle senin dediğin gibi bu ayrıntıyı yakalamıştık.
Evet, tabii bu sistem daha öncesinde multiplayer'de çok etkin bir şekilde kullanılıyordu. Çünkü insanlara şunu diyebiliyordu, git şuraya ele geçir, işte şuraya jip indir diye yardım isteyebiliyordu.
Takımımızı askerler, daha etkin takımlar kullanabiliyorduk. Evet.
Ya muhtemelen bir takım lideri olacak ve takım lideri böylesi ataklarla aslında hani savaş alanındaki böyle strateji de üstlenecektir. Hani zaten hikaye modunda nasıl oraya bir şey ateşi alın, karşı ateş açın. Muhtemelen multiplayer modlarında da bir binayı ele geçirmek isteyebileceğiz, işte kutuyu hani buraya ateş açın ben arkadan dolaşacağım diye böyle farklı taktikler verebiliriz.
Gerçi aslında hani şu sesli görüşmeyi birazcık daha kolay indirgeseler, o sistemi düzelseler biz ateş açın arkadaşlar yardım istiyorum ağzımıza da söyleriz, illa emir vermemize gerek yok ama.
Yardırın, yani bir de Türk kişi onu söylemesi daha keyifli olur. Aynen. Şuraya saldırın lan.
Yardırın buraya
arkadan koşarım, bir de öldükten sonra oraya bir kalaylama.
Aslında oynanıştan sonra biraz Battlefield 4'ün 3 diyesim geliyor artık o kadar ara kısa olunca. 4'ün bir grafiklerini de konuşalım Mesut.
Evet, grafikler aslında mükemmel görünüyor. Şimdi ben forumlara falan bakıyorum hani genel olarak yorumlara. Kullanıcılar coşmuşlar. İşte PlayStation 4'ün ayak sesleri, yine işte konsollar geldi falan diye. Burada üzücü bir haberimiz var arkadaşlar. Oyun 79-90 üstünde oynanmış. Ve hani 79-90'ın birazcık gücünü göstermek için yapılmış. Bu bir demonstrasyon diyelim, hani gösterim, evet, diyelim. Neden? Çünkü oyun çok akıcı çalışıyor. Dikkat edin, patlamalarda falan herhangi bir sıkıntı yok. Ekip AMD ile beraber artık yakın çalışıyorlar. AMD ekran kartlarıyla beraber Battlefield 4'ü de bu sefer hani kodlarını ücretsiz olarak alabilecekler büyük ihtimalle kullanacaklar. Böyle bir işbirliği içindeler. Ne yazık ki yeni nesil konsollarda gösterilmemiş. Yani benim inancım da açıkçası 79-90'da çalıştırıldıysa oyun büyük ihtimalle yeni nesil konsollara dahi bu görselliği göremeyeceğiz.
Ya bir de şöyle bir şey var, zaten oyun henüz yeni nesil konsollara resmi olarak duyurulmadı. Hani Xbox 360 ve PlayStation 3'e gelecek. Bunda da nasıl bir strateji uygulayacaklar aslında, hani her yeni nesile geçişte böyle grafiksel olarak bir kafalarda böyle bir soru işaretleri, işte bir karmaşa oluyor. Hani muhtemelen Battlefield 3'ün bile performansını göz önüne aldığımızda konsollarda hani daha böyle veya benzer görsellikte bir şeyle, grafikle karşılaşacağız gibi geliyor.
Şimdi bilemiyoruz tabii, hani duyurusu gelecektir mutlaka yeni nesil konsol, ama Electronic Arts şunu da düşünmüş olabilir. Şimdi çöp grafikleri eski nesil konsollara yaparsak onlar kabul ederler. Ne de olsa elimizdeki konsollar eskidi diye. Ama kalkıp da şimdi PC'dekinden daha kötüsünü PlayStation 4'e yaparsak, çıkartırsak kullanıcılar şoku olmasınlar. En azından biz eski nesille geçiştirelim demiş olabilirler. Her ne kadar yeni nesil konsollar diğerlerine göre güçlü olsalar bile bunu Sony ile Microsoft da söylüyor. Ne diyorlar? Yeni nesil konsollarda PlayStation 2'den 3'e geçişteki o devrimi görmeyeceksiniz. 3'ten 4'e geçiş çok daha az bir sıçramayla olacak diyor. Zaten çok daha az bir sıçrama olacaksa grafiks olarak bir devrim beklemek hatta olur. Bugün Killzone 4 videosunu alalım, bir kenara koyun. Battlefield'i kenara koyun. Fark arada var. Resmen çok bir nesil var yani. Evet. Çok farklı duruyorlar. Büyük ihtimal yeni nesil konsollarda bir şekilde yapacaklar. Neden? Bellekleri bol. En azından daha büyük bir haritada oynayabileceğiz. Fakat ben bu detayın, bu seviyenin çok da korunabileceğini düşünmüyorum. Ki, hani, en azından 60 kare saniyede korunamayacak.
Hani yeni nesil konsollar, hani şu anki ekran kartlarıyla bile performansı açıklanan donanım şeyleri daha düşük. Ama tamamen oyuna odaklı oldukları için hani birazcık daha böyle farklı olacaktır ama
ya şimdi oyuna
yüksek
odaklı,
seviyeli PC'leri tabii ki geçer.
Tabii orada karıştırılan bir şey var. Şimdi oyuna odaklı diyorlar. Arkadaş x86 platformunda gelişten işlemcidir. Oyuna odaklı evet. Değiller yani. Şimdi oyuna odaklı işlemcileri araştırın. Bakın hepsinin kayar noktaya sarp güçlerinin inanılmaz yüksek olduğunu ve daha çok da o teraflop seviyesinde kayar nokta hesap güçlerinin PC'lerle karşılaştırılıp o PC'leri o şekilde ezdiklerini görürsünüz. Şimdi içinde bildiğiniz x86 işlemci var. Yani evinizdeki x86 işlemci ne yapıyorsa bu da aynı şekilde o işleri yapabiliyor.
Benim orada demek istediğim aslında hani şu anki maksimum seviyede bir bilgisayarın gücünü tabii ki yakalayamayacak. Hani orta seviye bir x86 işlemcisinin
belki yakalar
sahip
yani,
olduğu evet. Şeyi yakalar diye düşünüyorum yeni nesil. Tabii ki bunu oynanış videoları geldikçe
göreceğiz. İnşallah da yakalar. Yani niye bunu istiyoruz? Sonuçta konsol yakalarsa eğer bu demek oluyor ki 150-200 dolara satın aldığımız ekran kartlarının artık Full HD'de canavar gibi
evet,
oynayacağız demek
yani.
Çünkü konsolun gücünü eğer tam kullanabilirlerse öyle ya da böyle x86 platformundan bahsediyoruz. Bir şekilde PC'ye de optimizasyon daha kolay hale gelecek.
Ya zaten burada optimizasyon oldukça önemli bir yere sahip ki hani konsollarda zaten o stabiliteyi yakalayamazlarsa PC'de muhtemelen 60 FPS ayarına olacaktır yüksek donanımlarda. Hani konsolda 30 FPS'yi bile yakalayamazsa Battlefield 4 zaten bir işe yaramaz yani.
Yani tabii ama işte o grafik seviyesini biraz düşürseler kullanıcı çok da fazla bir şey anlamadan geçebilir. Mesela adamın suratındaki ter eksik olsa evet. O aksiyonda kim onu görecek yani. Açıkçası.
Özellikle multiplayer modlarında yani birazcık daha düşürüp evet. Daha çok şeye
kaldı ki karakter
lazım.
Konusunda konsol programcıları çok başarılılar. Yani Metal Gear Solid'i biliyorsunuz serisi bugün 1'den 3'e kadar 4'e kadar düşündüğünüzde PlayStation 1'de de oyun çok etkileyici görünüyordu.
Aynen.
2'de de çok etkileyici görünüyordu.
Hep kendi
3'te de çok etkileyici görünüyordu.
Evet.
Yani bu demek oluyor ki PlayStation 4 çıktığında da yine bize wow dedirecek grafikler göreceğiz. Fakat PC'ye odaklı bir oyunun kalkıp da aynı grafiklerde konsola gelmesini beklemeyelim. Çünkü konsolda her zaman farklı bir tema, farklı bir açı işleniyor. God of War'ın grafiklerinin çok iyi olmasının altında yatan olay nedir? Sabit
tek kamera
açısıdır yani.
Olması.
Yani kalkıp da adamın arkasına o kamerayı koy, üçüncü görüş açısı yap, bakalım o grafikleri
o
görebilecek
misin? Aslında orada yönetmen biz olmuyoruz, yapımcı ekip oluyor. Bize oynamak düşüyor biraz.
Tabii ya oyun güzel olsun da senin ne gördüğün, nasıl kontrol ettiğin çok önemli değil. Yani kontroller rahat olduktan sonra
aslında
tabii.
Burada hani toparlayacak olursak multi-platform dediğimiz oyunlarda veya PC odaklı olan oyunlarda PC'nin grafikleri tabii ki her zaman daha yani iyi
biraz
olacaktır.
Biraz daha iyi olabilir.
Hani burada konsolu önemli kılan nokta ise muhtemelen exclusive dediğimiz oyunlar olacak ki PlayStation 2 dönemine baktığımızda ise exclusive'lerin artık yavaş yavaş multi platforma kaydığını
yani
düşünüyoruz.
Bugün Metal Gear bile duyurulduğunda evet. PC'de oynuyor yani, adamlar artık yani.
Burada yani hani iyi bir PC'ye sahip olan oyuncular muhtemelen PC oyunculuğu dediğimiz kısım son gaz devam edecek.
Yani şimdi orada konsolcular da hani bunu da son olarak söylemek istiyorum. Şimdi konsolcular diyor ki bizde God of War var, Uncharted var. Tamam bir tane daha oyun say. Tamam onu da saysın. Yani bütün konsolu alacağım, 10 yıl bekleyeceğim, 2 yılda bir tane oyun çıkacak onu oynamak için mi? Tabii ki değil. Konsolların şu anda çıktıkları gibi aslında PC'ye de kafa tutabilecek güçte olmaları lazım ki. Sonuçta PC'ye çıkan oyunu da ağız tadıyla konsolda oynayabilelim. Öyle de bir özellik var. Bakalım gelecek ne gösterecek? Sonuç olarak yani şunu detaylı bir şekilde incelersek eğer konsola çıkan oyun her zaman PC'nin 10 katı fazla satıyor.
Yani.
Tabii ki geliştiriciler her zaman konsol odaklı çalışmaya devam
yani
edecekler.
Yani bir de hani PC oyuncuları birazcık daha hardcore olan kesim. Hani konsol oyuncuları hani bir ebeveyn olarak genelde çocuğunuzun oyun oynamasını istiyorsanız tabii ki konsol alıyorsunuz. Burada dediğimiz gibi hani birazcık da firmalara bakıyor deyip bağlayalım. Exclusive oyunlar çok olursa tabii konsol oyunculuğu önemli bir yere sahip olur. Ama işte Battlefield gibi oyunlar zaten hani PC odaklı oyun. Battlefield başından beri PC odaklı bir oyun.
Ama Grand Theft Auto 5 de bir gösterge olacak. Bakalım Grand Theft Auto 5 eğer PC'de gerçekten konsola göre çok daha uç noktada ve optimizasyonu bakalım iyi bir şekilde sunulabilirse, ki şu an biliyorsunuz PC'ye ne zaman çıkacağı belli değil oyunun. Ama çıktığı gibi hani oynanabilir olursa PC'de düzgün bir şekilde, o zaman bu şunu gösteriyor ki artık evet, yani geliştiriciler PC'de artık üvey evlat muamelesi yapmadan oyun geliştirmeye devam ediyorlar. Evet. Çünkü kendini kanıtladı, 150-200 dolar seviyesine aldığımız ekran kartları oyun oynatabiliyor. Eskiden böyle bir durum söz konusu değildi ne yazık ki. Şimdi ekran kart dedik, işlem gücü dedik. E tabii ki işlemcilerden de biraz bahsedelim. AMD'nin işlemci fiyatlarına bir indirime gitmesi bekleniyor. FX ve Fusion işlemcilerde %8 ile %15 arasında bir fiyat indirimi bekleniyor ki fiyatların düşmesi demek her zaman kullanıcı
açısından iyi. Hani şey, orta seviye kart fiyatlarına baktık, işlemci fiyatları da düşüyor, artık iyi bir PC evet. Toplamanın zamanı gelmiş.
Toplamanın zamanı gelmiş durumda. En azından bir oyun PC'si toplayacağınız zaman cebinizden daha az para çıkacak artık. FX 4300, 6300 ve 8320 modellerinde bu indirimleri görecekmişiz ki ülkemize genelde yansıması 2 ayı buldu. Yani orada indirim olduktan sonra stokların falan erimesi derken biz ülkemizde biraz bekliyoruz bunu. Fusion tarafında da A6-5600K'da bir indirim bekleniyormuş. Bakalım görelim, umarız bir şekilde gelir. Bu haftanın bir enteresan konusu da Pentium işlemcilerinin 20 yaşına girmesi oldu. Pentium markasının daha doğrusu. Pentium markasıyla bundan tam 20 sene önce tanışmıştık ve tanışma muhabbeti aslında birazcık değişik. O zaman 486 makineler vardı. 486 makinenin üstüne gelmişti tabii ki. Intel bunu 586 olarak isimlendirmeyi çok düşünmüş. Fakat bakmış ki rakip firmalarda benzer isimler kullanılıyor. Bari demişler patenti bizde olan Pentium ismini kullanalım ve Intel Inside logosuyla beraber Pentium markasını lanse etmişler. O zaman 66 MHz 486 ile Pentium karşılaştırıldığında tam 2 katlık bir ivmelenme yakalamış donanım dünyası ki Pentium ile beraber yakalanan performans sonrasındaki hızlı gelişmeleri zaten hep beraber gördük. Gerçekten Intel'in donanım dünyasına katkısı çok fazla oldu. Teknolojinin gelişmesinde de öncü firmalardan bir tanesi. AGP'den PCI Express'e USB portuna kadar hep Intel'in çabaları, geliştirmeleriyle bugünlere sektörün kadar gelindi.
Sektörün büyük firmalarından birisi zaten.
Tabii ki hani, zaten Chipzilla derler onun için.
Pentium deyince benim aklıma direkt şey geliyor. Pentium 3'te ekran kartı gibi bir işlemci.
Slot işlemcilerle zaten başladı. Bu olay ki çok efsane işlemcilerdi evet. Onlar da. Soğutucuları beraber entegre olarak gelirlerdi. Az kullanmadık, az denemedik onları. Eğlenceli dönemlerdi. Şimdi geldiğimiz döneme baktığımızda ise performans değerleri tabii ki
hani
hiç hayal edilemeyecek seviyeye gelmiş. Burada bu ilk Pentium işlemciyle şimdi Core 7 işlemci arasında bir karşılaştırma da yapılmış ufak haberde. Güzel olmuş bu da. Mesela ilk çıkan Pentium işlemci 800 nanometre fabrikasyon süreciyle üretiliyormuş ve 3.1 milyon transistöre sahipmiş. Şimdiki kullandığımız Core 7 işlemcilerde ise 1.4 milyar transistör var ve 22 nanometre üretim süreciyle üretiliyorlar. Üretim sürecindeki gelişmenin katladığı yol ve transistör sayısındaki artış inanılmaz rakam.
Bir 20 sene sonra ne olacak bakalım.
Evet, 20 sene sonra herhalde tamamen artık Matrix'e bağlanırız kafamızdan. Öyle bir durum söz konusu.
Olacak. Evet arkadaşlar, bu haftanın diğer önemli duyurusuna geliyoruz. Metal Gear Solid 5 resmi olarak duyuruldu. Aslında burada birazcık da kafalar karıştı. Çünkü bugün yapılan bir açıklamada bile Konami'den hemen ismine bakıyorum görebilirsem. Jay Bohr iki farklı oyun olacağını söyledi. Yani Ground Zeroes ve Phantom Pain isimli iki farklı oyun olacak. Aslında ben bu Metal Gear Solid 5'in duyurusuyla birlikte hani MGS serisini hepiniz oynadınız. Mesela MGS 4'te bile ilk chapter, bir prolog dediğimiz chapter vardı. Daha sonra ise farklı bir bölüm vardı. İşte MGS 3'te Virus Mission vardı. Daha sonra ise Snake Eater kısmına bağlanıyorduk. Hani ilk etapta böyle Ground Zeroes'un oyunun prolog kısmı olacağını düşünmüştüm. Daha sonrasında ise Phantom Pain'e bağlanacağımızı düşünmüştüm. Fakat gelen açıklama iki farklı oyun olacağı yönünde. İşin ilginç yanı ise arkadaşlar hani hangi oyunun hangi platforma geleceği hala belli değil. Fakat bu bu nesil diyeceğimiz işte PlayStation 3, Xbox 360'a geleceği söyleniyor. Diğer oyunun ise yeni nesile geleceği söyleniyor ki hani Kojima bunu hep yapıyor. Böyle bir karmaşa, böyle neyin nereye geleceği belli değil. Zaten hikayeye baktığımızda iyice artık farklı yönlere gittiğini görüyoruz ki
İçinden çıkılamaz evet, bir hal aldı hani, hikaye. Oğlunun bilmem ne kaçıncı genden akrabası artık oyuna dahil edildi.
Yani video yayınlandığında sürekli ofiste de tartışıyoruz. İşte hani mesela bir atın üstünde küçük bir çocuk gözüküyor. Acaba bu çocuk Psycho Mantis miydi diye de böyle teoriler var. Çok fazla teori var oyunla ilgili. Fakat şunu kesinlikle söyleyebiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz Big Boss'u kontrol edeceğiz. Ve Kojima Big Boss'un böyle hikayesini yavaş yavaş sonlandırmaya doğru gidiyor. Çünkü bir önceki oyun Peace Walker'da işte Big Boss'un Outer Heaven hayallerini yavaş yavaş görmüştük. İşte bağımsız bir ordu, ordusuz devletsiz neydi o lafı?
Devletsiz bir ordu, ordusuz bir devlet.
Onun hani hayali Outer Heaven'ı görmüştük. Zaten Peace Walker'da 1974 yılında geçiyordu. Muhtemelen arkadaşlar bu yeni oyunda 80'li yılların başında geçecek. Çünkü Big Boss 9 yıllık bir komadan uyanıyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz hikaye hakkında?
Ya açıkçası bence Hideo Kojima'nın hikaye değil de artık oynanabilirlik kısmında bazı iyileştirmelere gitmesi lazım. Metal Gear Solid 4 tamam çıktığı dönem için mükemmel bir oyundu. Fakat oynanabilirlik kısmını biliyorsunuz. Hideo Kojima'nın oyunlarında bir sıkıntı vardır her zaman. Ve genele hitap etmez zaten. Kendi kitlesi vardır her zaman onu takip eden. Fakat yeni nesil konsollarda artık oyunlar yapmak daha zor. Oyunların fiyatları gitgide artmaya başladı. Kullanıcılar daha oynaması rahat, daha kolay tüketebilecekleri içeriklere bakıyorlar. Bence Metal Gear'in de artık birazcık daha esnek hareketler yapabilen, yani Solid Snake'i daha rahat kontrol edebildiğimiz bir kıvama gelmesi lazım.
Zaten hani bu konuda daha önce de böyle konuşmamız, işte tartışmalarımız olmuştu. Ben Metal Gear Solid 4'ü arkadaşlar geç oynadım ve hani bir MGS fanı olarak beğenmedim. Tamam hikayesi çok güzel, ara sahneleri çok güzel fakat oynanış namına pek bir şey bulamadım. Çünkü bir interaktif film gibiydi. Fakat MGS 3 ile kıyasladığımızda evet. Metal Gear Solid çok 3 özellikle Substance var. Modundan sonra oynanabilir olarak çok keyifliydi. Her ne kadar kamuflaj modunu böyle auto camo gibi beğenmesem de. Fakat artık oynanış babında bu yeni oyundan daha fazla şey tabii ki bekliyoruz yani. Özellikle işte çatışmalarda veya hikaye örgüsünde en azından birazcık daha mantığa bağlaması lazım.
Evet artık yani şeyi kaldırmayabilir oyuncular. Açıkçası ben 4'te bile çok böyle yadırgamıştım. Hani adamı sallıyorsun çıt kutu düşüyor falan yani. Evet. Ha, tamam bunlar Metal Gear'in doğasında olan şeyler ve artık onlar ikonlaşmış şeyler ama olmuyor yani. Grafikler ne kadar gerçeğe yaklaşırsa gerçek dışı o şeyler o kadar gözüne batıyor. Evet sırıtmaya başlıyor. Bu yüzden de artık umarım bazı şeyler el atar o Japon mantığıyla gitmez. Japon mantığının Pro Evolution Soccer'ı getirdiği yerleri biliyoruz yani.
Ya bir de ben hani hikaye açısından birkaç tane böyle eleştirim olacak. Özellikle işte Metal Gear Rising'den sonra artık Metal Gear evreninin hikayesi çok fazla böyle laçkalaşmaya başladı. Hani birazcık daha toplayıp mantık çerçevesinde bölümlerle en azından hikaye bağlantısı. Hani şöyle diyebiliriz Metal Gear Solid 1'i oynadığımızda Psycho Mantis bize niye o kadar etkileyici geldi? Çünkü o gerçekçilik içerisinde böyle doğaüstü olan bir karakterdi ve oradan sivrilmeyi başarıyordu böyle.
Şimdi sizin hepsi doğaüstü, evet. Normal evet. Adam arıyorsun.
Hani memory kartın içindekini bile biliyordu, böyle bir dumuru falan oluyorduk yani. Şimdi ise hani bu videoya da baktığımızda işte havada uçan böyle alevli balinalar, muhtemelen hani bu komayla ilgisi gördüğü belki de hayali bir şeyler olabilir, evet. Olabilir. Tabii ki peşin konuşmamak lazım. Ama ben böyle senaryo babında daha böyle bir gerçekçi, tabii ki gene öyle doğaüstü karakterler olacak.
Fear'a fazla bağlanmadan
hani
diyorsun.
Evet, böyle biraz daha böyle askeri yönünün, senaryo yönünün daha fazla öne çıkmasını istiyorum Metal Gear Solid'de.
Ben dramatize olarak da üst seviye olmuş, ben çok beğendim. Millet ha, genelde şey demiş, ya bu ne yarım saat bir sürmüyor falan diye ama sonuçta Hideo Kojima'nın hikayeyi anlatma tarzı bu.
Kol kırılması
zaten Mesut'a daha önce söyledi, kendine 4, bağlı bir kitlesi var.
Evet, Metal Gear Solid 4'te en etkileyici sahne milletin böyle hani ağladım dediği sahne biliyorsunuz. Solid Snake'in sürüne evet. Gittiği sahneydi. Herhalde o sürünme çok etkilenmiş bir olacaklar ki sürünmeye devam ediyor.
Bir ben ağlamadım herhalde o sahnede. Niyeyse böyle çok uzun gelmişti bana.
Şimdi devam ediyor. 20 dakikada sürünüyor işte.
Adına layık bir şekilde sürünüyor işte abi.
Aynen devam ediyor Snake.
Bu arada senaryo ile ilgili şeyi de söyleyelim. Bu ilk baş hani Phantom Pain'in ilk videosunda da bir gözlüklü bir doktor gözüküyordu arkadaşlar. Bu doktorun muhtemelen Kyo muydu ismini tam hatırlamıyorum. Metal Gear 2'de karşımıza çıkan. Hani bu 1980-90'ların başındaki
rahmetli
oyundan...
Mehmet Ali Biren'de benziyor. Vallahi.
90'ların başındaki hani Metal Gear Solid 2 ile karşılaştırılmasın. Metal Gear 2 Solid Snake diye bir oyun vardı. Oradaki doktora benziyor. Hani orada hikaye örgüsüne bakarsak muhtemelen güzel bir bağlamayla artık Zanzibar olaylarına doğru gitmesini istiyorum ki hani ya bu oyunda ya da artık Hideo Kojima'nın kafasında ne var bilinmez ama bir sonraki oyunlarda artık şu Zanzibar olaylarını da göstersin ya de.
Solid Snake'in babasını evet. Havaya uçurduğunu. Büyük ihtimalle hani, onu konu alacak gibi geliyor bana da.
Ya bir de videoda son olarak eklemek istediğim nokta hani Miller gözüküyor.
Evet Master Miller var.
Gözlüğü de çıkartmamış ama Miller, Miller
şey,
gözüküyor.
Grup ayna var ya evet. Onun gibi.
Big Boss gözüküyor fakat bunları üçüncü bir kameradan gören hatta Miller da diyor diğeri iyi mi falan gibisinden evet. Bir laf söylüyordu. Hani bir üçüncü bir karakter var. O üçüncü karakter kim? Tabii ki onu da büyük bir merakla bekliyoruz.
Evet arkadaşlar, teknoloji haberlerini ülkemizdeki gelişmelerle devam edelim biraz. Bilişim Teknolojileri Kurumu tarafından BTK yeni bir sistem daha devreye sokuldu. Geçen hafta biliyorsunuz konuşmuştuk, operatörleri artık bu tarifeleri kullanıcılar tarafından kolay karşılaştırabilecekleri bir servisi devreye sokmaları konusunda baskı yapmıştı kurum. Ve kullanıcılar da bunun faydasını gördüler. Artık çok rahat bir şekilde tarifeleri karşılaştırabilecekleri sitelere sahip oldular. Ve yeni bir sayfa sayesinde günlük ne kadar data harcayabileceğinizi önceden tahmin edip ona göre bir tarife satın alabiliyorsunuz. Hani Diyorlar ya herkes mobil tarafa doğru gidiyor falan diye. Genel olarak baktığımızda da zaten hep gelişmenin ülkemizde bile o tarafa doğru olduğunu görüyoruz. Şu anda en büyük sıkıntılardan bir tanesi kullanıcılar tam olarak ne kadar data harcayabilecekleri konusunda bilgili değiller. Bu genel olarak internet tarafında ev aldıkları kotalı internet için de geçerli, cep telefonu için de geçerli. Birçok kişiyi görüyorum kotalı internet kullanıyor TTNet'ten evinde. Fakat şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya, normalde sınırsız fiyat ödüyor sürekli.
Evet.
Hatta daha fazlasını ödüyor farkında olmadan. Çünkü hep aşıyor kotasını. Farkında değil ama aştığının. Ya da o fiyatın neden geldiğine tam olarak farkında değil. Bilinçlenmemiş durumdalar. Bu bilinçlenmeyi sağlayabilmek için sayfaya giriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben günde şu kadar sayfa geziyorum. Şu kadar video izlemeyi seviyorum. Şu kadar müzik dinliyorum. Sayfada size tahmini olarak yaklaşık ne kadar günde bir harcamanız, ne kadar da ayda bir harcamanız olduğunu söylüyor. Ona göre kota seçmeniz konusunda sizi uyarıyor. Güzel olmuş. En azından bu konu tam bilgisi olmayan kullanıcıları uyarabilecek. Aktif bir sistem olmuş. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Hani kota seçimi konusunda hep iyi kararlar verebildiniz mi?
Yani kota seçimi konusunda zaten bilinçli olan kullanıcı işte hani korsan film de indiriyor, oyun da indiriyor. Onlar zaten...
Bilinçli kullanıcı korsan indiriyor. Nasıl işte?
Öyle hani interneti aktif olarak kullanan oyuncu zaten hani... Oyuncu diyorum, kullanıcı zaten hani biliyor yani minareyi çalan kılıfına uyduruyor da diyebiliriz aslında burada. Ama senin de söylediğin gibi böyle işte hani interneti işte sadece işte Facebook için kullanan veya işte haberlere, gazetelere bakmak için veya YouTube'dan birkaç tane video izlemek için kullanan böyle aileler için bence güzel bir sistem olmuş. Çünkü onlar senin de söylediğin gibi hani izliyorlar videoyu veya işte evde genç bir birey varsa müzikleri YouTube'dan dinliyor.
Tabii o da
dinliyor.
Çeşitli videolar izliyor gençleri.
Hani YouTube'dan da müzik videosu falan izlediği zaman bu sefer ne oluyor? Tabii kotayı aşıyor.
Tabii kotayı aşıyorlar arkadaşlar.
Nasıl aştın artık? Ya, İyi bir örnek oldu yalnız orada.
Şey de var bir de. Yani kotayı aşmasam bile mesela TTNet'in bir olayı var. Yalın
bu
internet.
Bu arada TTNet değil TTNet arkadaşlar.
TTNet. Çünkü... Özür dilerim.
Evet, özür dilerim. Şimdi biz ilk başta TTTT diyorduk. Bizi düzeltiyorlardı sürekli. Düzeltile bize düzeltmeye başladı.
Mesela şöyle bir olay var. Ne kadar konumuzla ilgili bilmiyorum ama TTNet'in yalın internet diye bir olayı var. Ben evde telefon kullanmıyorum. Yani cep telefonları falan varken artık hakikaten de ev telefonları kullanılmaz hale geldi.
Gereksiz oldu evet.
Gidiyorum diyorum ki ben artık yalın internet istiyorum. Sabit yani sonuçta onun getirdiği bir 17-18 liralık bir şey var. Ek masraf var. İptal ettirmek istiyorum diyorum. Şu o zaman diyor yok diyor. Tamam edelim diyor ama diyor bu sefer diyor size şey olarak yansıyacak bu. Hizmet ücreti olarak. Yani birazcık bence bu işlerin içinde bilinçlendirme olsa bile bir şeyler dönüyor.
Yani
bir haksızlık var
tekel
gibi
geliyor. Tekel güç olma. Kısmı her zaman sıkıntılıdır. Yani kullanıcı her zaman zarar olarak döner. Umarım Süper Online gibi firmaların bu fiber internet altyapıları gitgide yayılır.
Kesinlikle.
Çünkü rekabet olduğu yerde fiyatlar düşüyor. Yani bunu genel olarak
kalite
oyun fiyatlarını
artıyor.
Da görüyoruz. Kalite de artıyor. Oyun fiyatlarını da görüyoruz. Televizyon servislerini de
her
görüyoruz.
Yerde.
Her yerde bunun yansımasını görüyoruz. Bakın bugün Nvidia'nın rakibi AMD bir tökezledi. 2500 lira ekran kartı satın alabiliyoruz bugün. Yani, yani en üst seviye ekran kartı 2500 lira seviyesine çıktı tekrar. Yeniden.
Yine insaflıymış o zaman TTN.
Evet mesela cep telefonlarını da bakıyorsunuz. Gerçekten adamlar uçuk teknolojiler sunuyorlar. 2000'lerin altında satın alıyoruz. Niye? Çünkü rekabet var inanılmaz. Millet o fiyata satıyor altındaki rakibinden daha yükseğe satamayacağı için. Aynı fiyata çekmek zorunda kalıyor. Umarız hani bir şekilde bu internet servis sağlayacağındaki rekabet de hızla artar. Biz de gidip istediğimizi seçeriz.
Google Türkiye'ye de çekse şu fiber kablolarından.
Yani öyle bir şey ki yurt dışında insanlar elektriğini bile hangi servis sağlayıcıdan alacağını seçebiliyorlar. Biz burada interneti nereden alacağımızı seçemiyoruz daha.
Biz
böyle
daha
bir seviyedeyiz.
Şeyi seçemiyor. Faturayı nerede ödesem?
Öyle bir sıkıntı mevcut şu anda. Umarız yakın bir zamanda çözülür. Bir diğer haber de aslında yine ülkemizden. Biliyorsunuz Partus isimli bir işletim sistemimiz var. Linux tabanlı bir işletim sistemi bu. Bir Linux dağıtımı olarak geçiyor aslında. Yani gerçek ismi böyle, tabiri böyle. Ve TÜBİTAK tarafından uzun zamandır geliştiriliyor. Her ne kadar kullanmasak da kullanılmıyor. Bir şekilde bu geliştirilmeye devam ediyor. Çünkü devlet kurumlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş ve devlet kurumlarındaki şu lisanslı yazılım yükünün azaltılmasını amaçlayan bir proje. Gayet de iyi ilerleyen bir proje. 2013 sürümü yayınlandı. 2013 sürümünde ne gibi yenilikler var? Artık bir destek hattı açılmış durumda. Eğer kurumlar kullanacaklarsa telefonla arayıp destek alabiliyorlar bu taraftan. Bir entegre forum ve sosyal medya entegrasyonu mevcut. Bu da sırf bu tip hani sorun yaşayan yeni kuran insanların Linux'a çabuk alışabilmeleri için yardımların bulunduğu, anlatımların bulunduğu, wiki gibi yani sanal ansiklopedilerin bulunduğu bir ortam. Tabii ki programları indirebileceğiniz bir markete de sahip sistem ama oyunlar yaygınlaşmadığı sürece Linux altında. Evet yani destek sunulmadığı zaman pek de yaygınlaşmasını beklemiyorum genç insanlar arasında.
Hani dış kullanıcıya açılmayan aslında sadece devlet kısmında kalan bilgi.
Yani biraz öğren. Yani şimdi işletim sistemini genele bakın. Bedava Office var. Bedava Photoshop benzeri programlar var. Her şeyi aslında ücretsiz olarak dürüst bir şekilde kullanmanıza yardımcı oluyor. Fakat şu an Türkiye'de bu kopya yazılım kullanma genel olarak dünyada da böyle aslında. O kadar kolay, o kadar böyle kanı işlemiş bir durumda ki. Zaten adam diyor ki Windows da bedava. Kullandığım tüm yazılımlar da bedava. Linux'un ne değeri var diyor. Para vermiyorum ki diyor mesela. Evet. Ama kurum açısından baktığınızda Linux tabii ki çok daha mantıklı şu anda.
Şunu da söylemek lazım. E-Devlet olgusunun genişlemeye başladığı, artık kurumlarda daha çok bilgisayar üzerinden işlemlerin yapıldığı bir dönemde devletin bu tarz da ücretsiz bir sisteme yönelmesi de gayet akıllıca bir davranış.
Yani bir de şöyle bir şey var. Hani devlette tabii ki lisanslı olması lazım. Hani kullanıcılarda da tabii ki lisanslı olması lazım. Ama işte bu İşletim sisteminde işte Photoshop benzeri, Office benzeri işletim sistemi zaten var. Hani bir Adobe'un Photoshop'una bile almaya çalıştığınızda ne kadar yüksek bir meblağ ödediğimizi hepimiz biliyoruz. Hani devlet kurumunda iyi bir stabil bir işletim sistemi olacaksa tabii ki kullanılabilir. Zaten belirlenen programlar işte devlet biriminin kullandığı programlar da belli. Muhtemelen ona göre uygun bir sistem yapılacaktır. Umarız önümüzdeki dönemlerde yaygınlaşır diyelim. Buradan oyun haberlerine geçtiğimizde arkadaşlar Assassin's Creed 4'ün Black Flag'in ilk videosu yayınlandı. İlk videosuna baktığımızda tabii ki daha önce konuştuğumuz gibi korsanlığın çok ön planda olduğunu görüyoruz. Hani Assassin's Creed 3'ün bana göre sorarsanız en iyi tarafı neydi? Özel tarafı neydi? Deniz savaşları. Ubisoft hani burada bir akıllılık yapıp deniz savaşlarına odaklanan bir oyun koydu ki daha önce de gene konuşmuştuk. Hani korsan oyunu, hani korsan atmosferinin geçtiği bir oyun sayın derseniz hiç aklınıza bir oyun gelmez. Bu yönden ben akıllı bir davranış olarak görüyorum. Fakat tabii ki Assassin's Creed serisinin o sekteye uğrayan işte yapay zekası, dövüş sistemi ne kadar değişecek? Onu da görmek lazım. Videoda benim hoşuma giden taraflarsa işte köpek balığı, scuba diving diyebileceğimiz böyle dalma gibi. Gerçi scuba diving tüple dalınan bir şey. Böyle aklım gidiyor. Hani dalma gibi farklı böyle dinamiklerle oyunu zenginleştirmeyi başarmışlar.
Tropikal orman atmosferi falan da bayağı güzel olmuş.
Ormanlar var. Bu bayağı bir hoşuma gitti. Sen ne diyorsun
aslında? Yani aslında bana kalırsa bir spin-off oyun.
Olabilirmiş.
Yani Assassin's Creed 3'ün bir yan senaryo oyunu gibi. Nasıl Assassin's Creed 2 Brotherhood'la karşılaştık. Evet. Assassin's Creed 3'ün bir yan senaryo oyunu gibi ki zaten yeni suikastçımız da Connor'ın çok yakından akrabası. Evet. Uzaklardan dedesi. Falan, yüzyıllar falan aradan geçmemiş. Tabii ki senin dediğin gibi Assassin's Creed 3'ün en önemli özelliğini alıp burada geliştirmeleri o bölümü seven oyuncu kitlesini cezbedecektir ama artık benim için Assassin's Creed serisinin pek bir şeyi yok. Yani etkileyiciliği kalmadı artık.
Eleştirdiğimiz en büyük yön zaten hani her sene bir Assassin's Creed oyunu çıkması ki şimdiden önümüzdeki yıl için hani bir sonraki dönem için bir Assassin's Creed oyununun hazırlığına da girişmiş durumdalar. Hani muhtemelen gene benzer yapıyla bir oyunla karşılaşacağız.
Call of Duty'ye bağladılar diyorsun ya.
Call of Duty'ye iyice bağladılar. Bir diğer haberimize geçtiğimizde arkadaşlar yeni Total War oyunu duyuruldu. Aslında burada birazcık da sektörü hani konuşmak için bu haberi aldım. Yeni Total War Arena free to play olarak çıkacak ve MOBA türüne yakın bir oynanışa sahip olacak. İşte hani Dota'ya baktığımızda, League of Legends'a baktığımızda 3 koridordan oluşur. Ve 3 koridorda da farklı oyuncular giderek böyle MOBA türünün gelişimi bu şekildedir. Total War'da ise arkadaşlar 10'a 10 bir oynanış olacak. 500 askerden oluşan 3 grubu kontrol edebilecek bir oyuncu. Yani bu da ne demek? Bir koridorda 2 tane ordu, karşı tarafta 2 tane ordu. Büyük savaşların geçtiği daha çok MOBA türüne böyle odaklanan bir oynanış göreceğiz. Hani baktığımız zaman artık sektörün yavaş yavaş böyle bir free to play'e, işte MOBA türüne doğru kaydığını görüyoruz. Tabii ki bunun yanında işte Battlefield gibi, Assassin's Creed gibi farklı oyunlar da geliyor ama hani en azından bağımsız yapımcıların veya strateji türünün artık MOBA türüyle kıyaslandığını herhalde söyleyebilirim.
Aslında şöyle bir şey var. Bilgisayarın geleceğine bakıldığında bilgisayar oyunculuğunun free to play'in hep ön plana çıkacağı konuşuluyor. Çünkü çok az bir yatırımda çok fazla para kazanabiliyorlar o tarafta. Yani yıllarca pazarlama yapmasına gerek kalmıyordu. Zaten oyun bedava olduğu için bir şekilde oyuncular alıp deniyorlar. Ya da internet kafede gördüğünde bu da neymiş diye açıyor. Arkadaşı tavsiye edebiliyor. Evet. Bir de free to play'in şöyle bir avantajı var. Mesela geçen ne oldu? Biz premium haritalar çıktığında dedik hadi arkadaşlar bir premium haritaları deneyelim. Siz de premium olmayınca bir şekilde toplanamadık. Yani oyunlar öyle bir hale aldılar ki artık parayla satılan oyunlarda. Arkadaşınızla oyunun olması yetmiyor. Bir de indirilebilir paketi satın almış olması gerekiyor ki eve gittiğinizde ya da bir yerde toplandığınızda oyunu oynayabilirsiniz. Free to play'de ne var? Ben bu oyunu seviyorum. Sen de gel dediğin an tek yapması gereken sendeki dosyayı alıp bir üyelik oluşturmak. Bitti.
Yani o yönden oldukça kolaylık var ki burada Battlefield 4 bile duyuruldu. Hani duyurudan hemen sonra pre-order işte ön siparişle satılan bir DLC görüyoruz. Paket, evet. Hani meşhur bir resim vardı işte Mona Lisa'nın şeyi, eski oyunlar der Mona Lisa portresini tamamen gösteriyor. Artık yeni nesil oyunlarda böyle yarısı gözüküyor. Diyor ki burası bilmem ilk DLC, burası işte pre-order şeyi falan. Artık oyunculuğunda yavaş yavaş.
Ya bir de free-to-play oyunlarda şöyle bir önemli nokta var. Eğer oyuncunu para ödemeden oyunun keyfini alabiliyorsa eşdeğer bir şekilde. Mesela Mesut da oynuyor, ben de oynuyorum. Mesut para basmış, almış tankı, çata çuta sıkı sıkı gidiyor. Ama ben ondan aynı zevk alamıyorsam para ödemediğim halde. O zaman free-to-play oyunlar çok büyük
sekte yoruyorlar. Sekte
burada ama Black Light Retribution ve League of Legends gibi oyunlar mesela herkese eşit davranıyor. Bu tarz olduğu zaman da çok daha fazla kitleye
hani
hitap ediyor.
Burada zaten hani MMO oyunları için de geçerlidir. Pay to win dediğimiz mantık zaten oyunda varsa o oyundan zaten keyif almazsınız.
Evet.
Hani parayı veren düdüğü çalar mantığı oluyor. Burada aslında hemen şeyi de bağlayıp daha sonradan kısa kısalara bağlayalım. Hazır Black Light Retribution demişken arkadaşlar, Black Light Retribution ve Primal Carnage oyunları PlayStation 4 ve PlayStation 4'e duyuruldu. Tabii ki bunun yanında PC'ye de gelecek. İkisi de böyle hani bağımsız oyuncuların geliştirdiği oyunlar. Zaten Black Light Retribution free to play bir oyun. Hani artık yeni nesilde yavaş yavaş konsolların bile bağımsız yapımlara, free to play yapımlara önem vereceğini
açıkçası
görüyoruz.
Açıkçası şimdi buradan bağımsız dediğinizde aklıma hemen PlayStation Vita geldi. Biliyorsunuz PlayStation Vita Worms duyuruldu falan diye böyle sevindiler yani. Evet. Konsollar da o seviyeye kadar düştü diye
yani
düşünüyorum.
İnanılmaz derecede PS Vita kanadına da bağımsız oyun duyuruldu.
Ya zaten bağımsız oyunların...
Zaten bağımsız oyuncular olmasaydı oraya oyun çıkartan olmayacak.
Hani zaten bağımsız oyuncular bana göre böyle oyun geliştirme düşüncesini böyle artık koruyan firmalar haline geldiler. Çünkü gerçekten çok güzel, çok farklı, özgün oyunlarla karşımıza çıkıyorlar. Hani umarız böyle tepedeki firmalar da bunlardan örnek alırlar da hiç birazcık daha şey hani ellerini vicdanlarına koyarlar.
Bağımsız oyunların bence şöyle bir tehlikesi var. Yani tehlikesi nedir? PlayStation Vita'yı bağımsız oyun kurtarmaz. Çünkü mobil tarafta tabii ücretsiz olarak edinebileceğin bir oyuna PlayStation Vita'da kimse kalkıp 10-20 dolar vermez. Ki konsola dediğiniz anda bağımsız oyunu artı Sony'nin karı da ekleniyor zaten. Çünkü konsola bir Sony'ye bir şeyler ödemeden oyun çıkartamıyorsunuz. O da sizin bir ortağınız o tarafta. Şimdi bağımsız diyorsun, 8 dolara oyun alamadıktan, 5 dolar oyun alamadıktan sonra da onun bir anlamı kalmıyor. Bakıyorsun adama, şimdi oyuna bir keyif merkezi, size vakit geçirten bir şey olarak bakarsanız eğer, aynı keyfi adam mobil cihazda ücretsiz bir oyunu sunabiliyorsa orada işte sekte yoruyor iş. PC'de belki bu model işliyor şu an. Neden? PC'de daha uygun fiyatlarla bunlara sahip olabiliyoruz bir şekilde. Cep telefonunda işliyor. Cep telefonunda en fazla 1 dolar veriyorsunuz. Ya tabii edinebiliyorsunuz ki, hani, ama konsol tarafında ben bu işe birazcık yani böyle şüpheli yaklaşıyorum.
Şey var zaten.
Black Light, pardon sözünü kestim. Hani Black Light Retribution işte PC'de ücretsiz olup da bu yeni çıkacak olanı söylüyorum. Eğer PlayStation 4'te zaten free to play bir oyunu parayla satacaklarsa zaten burada baştan sekteye uğrarlar. Veya işte Natural Selection Steam'de şu an kaç para bilmiyorum. 20 dolar gibi bir fiyatı var. Gayet de farklı
yok,
bir oyun.
Yok ama PlayStation 4'te hani de free to play olur.
PlayStation 4'te de tutup da 40 dolar, 45 dolar yaparlarsa ya, hani zaten olmaz. Hani evet. Bunlar muhtemelen hani Xbox Live'ın arcade kısmında böyle çok güzel oyunlar var. İşte Mark of the Ninja bilmiyorum kaç paraydı şimdi hatırlamıyorum.
1215 dolardı.
Hani 10-15 dolardı. Fiyatı da gayet uygun ve hani oyunun özelliklerine baktığımızda şu an 60 dolara, 60-70 dolar aldığımız birçok oyundan çok daha keyifli, çok daha böyle insana keyif veren özelliklere sahip. Hani bunlar tabii ki fiyatlarını korursa yeni nesil konsollar için önemli olur. Ama sen tutup da bu oyunu yani, 15 dolarlık oyunu 45 dolara
ama
çıkartırsan...
Ama ben size şöyle bir örnek vereyim. Yani çok basit bir örnek. Bugün bir indirime gittiler. Hitman'in bütün serisini 15 dolara PC'den satın alabiliyoruz. Evet. Gelin de Halo'nun serisini isterseniz 40 dolar verin almaya kalkın. Öyle bir şey yok. Yani evet, konsol yani tarafında ben hiçbir zaman gerçekten oyun fiyat çok konusunda eski bile olsa... Fiyat konusunda şöyle arkadaş tamam 5 dolara düşmüş alıp da oynayayım diyebileceğim bir oyun olmadı.
Çok çok eski olması
adam,
lazım oyunun.
Adam oyun da artık o kadar leş olacak gibi de yani bug'lı falan olacak. 10 dolar 15 dolardan aşağıda satmıyorsunuz zaten.
Yani Hitman Absolution bile dediğin gibi indirim 10 dolar.
Evet.
Şu an Kasım'da çıkmış bir oyundan
hadi
bahsediyorum.
Hadi gelin konsol alalım hadi bunda, herhangi bir konsola şu an 10 dolara Hitman'ı alalım yok alalım yani.
Hani burada şey
İkinci bile, alamazsın.
Şey bile tokatlar. Steam'in yaz indirimleri, kış indirimleri bile tokatlar yani.
Yani
oraya
konsolun
ama
öyle bir dezavantajı var evet, o tarafta. Maalesef. O yüzden konsolların geleceği konusunda herkes bu yüzden tartışıyor. Bakıyorsunuz mobil platformda adam 1 dolar oyun çıkartıyor. Milyonlarca kişi indiriyor. Yani mobil, parasını alıyor.
Hani mobil platformda
PC'ye ama bu mobil, şekilde kolaylık sunabiliyor.
Mobil esas en çok tehdit ettiği lazım kısımlardan birisi el konsolları. Yani
evet,
mobil
evet
platformu.
Hani mobille ben konsolu pek şey yapıyorum. Çünkü ben mobil oyun oynayan birisi değilim mesela. Hani biraz da o ayrımı
ama
yapmak lazım.
Ama şöyle
var
bir şey var Ersin. Gitgide mobil platformlar gelişiyor. Bugün Apple TV sayesinde iPad'i şat diye ekrana yansıtıyorsunuz kablosuz. Oyun konsolu haline
alıyor. Öyle ya tabii ki ama hani şey olarak
yani
söylüyorum.
Ben iPad'i elden bırakmıyorum. Oynuyorum yani. Oyun...
Kaldı ki yeni nesil konsolların...
Ben de hardcore oyuncuyum yani sonuçta. Yani
donanımı da tablette üretilen bir işlemciden 8 tanesini bir araya getirdiler. Yok, de konsolda
kullanılıyor. Hani benim söylemek yani... istediğim nokta şu. Hani mesela siz oynuyorsunuz ama ben hani 3-4 senedir akıllı telefon kullanan birisiyim. İşte iPad kullanma şansım evde olmasa bile işte ofisteki iPad'leri kullanma şansım var. Bak mobil oyundan böyle keyif almayan bir kesim de var. Hani ben çok fazla keyif alamıyorum yani. Ama hani işte, onun için bu tür ufak oyunlar, bağımsız oyunlar mesela bize göre
tabii ki önemli ama olabilir. Şöyle bir şey var. Mesela bir gün HTC'nin toplantısındayız. Ülke müdür yanımızda. Dedim ki bak dedim ben HD2'ye Android yüklüyorum, Windows Phone yüklüyorum. Siz dedim niye böyle bir şey yayınlamıyorsunuz? Hani yayınlayın en azından kullanacağı satın alsınlar işletim olsun. Sistemini. Aynı donanıma farklı bir işletim sistemi kullanalım falan. Ya Mesut dedi tamam dedi güzel yapmışsın. Gerçekten de güzel çalışıyor ama bir gerçek var dedi. Siz dedi %5'siniz dedi. Hı. Yani siz %5'siniz dedi. %95 dedi böyle bir şeyden uğraşmak
bana
istemiyor.
Bana %5
yani şimdi şöyle
doğru,
bir şey var.
Ediyorum orayı
gerçekten
zaten.
Değişimi reddeden insanlar genelde yaşları çok eski olan ve bu işin başından sonuna kadar buralara geldiği seviyeyi görmüş insanlar ama yeni bir jenerasyon yetişiyor arkadaşlar ve bu çocuklar ya,
tabii ki.
3 yaşından tablet elinde oyun oynayarak ya,
sen
yetişiyor.
Sen ne diyorsun abi? Neler neler hani... bizim komşu çocuklar var parçalıyor iPad'i sallıyor evet, yani
konuyu, konu orada bu çocuklar 7-8 yaşına 10 yaşına 15 yaşına geldiğinde bu adam hiç elinde gamepad bile almamış olabilir. Yani belki tabii de parmakları düzleşmiş olacak ekranın üstünden oyun oynamaktan.
Tabii
yani.
Ki o kesimi tabii ki şey görmemek lazım. Zaten şu an hani piyasanın her şeyine baktığımızda işte donanım tarafı olsun, oyun tarafı olsun zaten büyük kesim göz önüne alarak geliştirilir. Burada hani son yıllara baktığımızda zaten tablet ve mobil oyunculuğunun ne kadar geliştiğini görüyoruz ki Electronic Arts gibi bir firma bile mobilde hani 45-50 tane oyun çıkartabiliyor.
Tabii yani bizim yani. Burada demek istediğimiz her daha iyi olacak. Mobil oyunculuk daha iyi olacak değil. Fakat ne yazık ki sektör oraya doğru kayabilir evet. Yani. Free to play'i görüyorsunuz ne kadar
ya ben
ayuka çıktı.
Bu konu hakkında son bir şey söylemek istiyorum. Bu hafta içi girdiğim bir haber vardı. Eski bir EA ve ayrıca Battlefield yapımcısı şu anda ismi aklımda değil. Şöyle bir şey diyor. Konsollar için diyor dışarıda anarşi kol geziyor diyor. Hı. 2500 tane Amerikan oyun geliştiricisine bu GDC 2013 fuarında sormuşlar. Yeni oyununuzu hangi platforma geliştiriyorsunuz diye. %50'den fazlası mobil platforma oyun çıkaracağından bahsediyor. %11'lik bir kesim de yeni gelecek masaüstü konsollara oyun geliştirdiklerinden bahsediyorlar. Şimdi olay şu. Masaüstü konsoldaki oyun ne kadar kaliteli, mobil ne kadar kaliteli değil.
Evet.
Hangisi daha hangisi çok satar?
Ya şimdi Tentacle diye bir oyun var. 1 dolara aldım yani 1,5 liraya aldım ben oyunu oynuyorum. Öteki tarafta ben hala mesela Bioshock Infinite'i çok sevdiğim halde halen alamadım. 60 dolar. Ne, nasıl vereceğim ben oğlum
XCOM, yani? XCOM Enemy Unknown işte 14 dolara indi de aldım. Yani iPad'e XCOM şimdi geliyor.
IPad'e gelecek yani.
Yani, işte ya ben yani, o kalitede bir oyunu burada oynayabildikten sonra zaten bitti
o yüzden yani. Oyunun satıldığı platformlar haline geldi. Free to play oyunlar ve mobil oyunlar. Bu yüzden masaüstü konsollarda strateji değişikliği yapılması lazım iş anlamında.
Evet umarız daha uygun fiyatlı oyunlar alabiliriz
şey
aslında.
Yaparlar asıl mı konu diyorum. PlayStation 4'ün ekranında böyle bir ufak oyunlar.
Vallahi belli olmaz.
Zaten çözünürlüğü açıklandı. 1920'ye 900'lük bir çözünürlük olacakmış. Hani küçücük ekranda ne kadar önemli tabii ki o da tartışılır.
Yani göreceğiz hep
oradan da
bir ek bilgi
şey verip kısa kısa araba.
Şimdi kısa kısa haberlerimiz yine bir Linux dağıtımıyla ilgili haberle devam ediyoruz. Çin Ubuntu'yu artık ülkesinin gelecekteki işlemcileri için işletim sistemi için baz alınacak model ilan etti ve bir anlaşma sağladılar Ubuntu'yu geliştiren kurumla beraber. Artık Çin hükümetinin kullanacağı yazılımlarda Ubuntu işletim sisteminden yararlanılacak ve hatta Çin hükümetinin isteği doğrultusunda da ihtiyaçtan özür olarak bazı geliştirmeler de yapılacak yeni Ubuntu dağıtımında. Bunun her iki taraf için de çok çok önemli bir gelişme olduğu düşünülüyor. Çünkü Çin hem mobil tarafta hem de genel olarak bu bilişim teknolojileri tarafına baktığımızda da çok büyük bir pazar. Hani satış anlamında. Şimdi doğal olarak Çin'in kendi üreteceği dizüstü bilgisayarlarda, kendi markasını taşıyan ürünlerde Ubuntu işletim sisteminin ön yüklü olarak sunuyor olması belki de bu hani serbest alanda geliştirilen ücretsiz yazılımların, açık kaynak kodlu yazılımların tam bir yükseliş dönemi olabilir. Ayrıca Çin hükümetinin bir açıklaması var. İleride kendi geliştirdikleri mobil cihazlarda bu tablet ve cep telefonlarında da aynı işletim sisteminin kullanılabilmesi için geliştirmeye devam edeceklermiş. Çok büyük bir destek almış oldu Ubuntu böylece. Bakalım gelecekte neler olacak.
Böyle hani replika dediğimiz işte Galaxy S4'ün böyle çakması. Onlarda da bu işletim sistemini
görüyoruz. Yani Ubuntu'lu bir artık S4 kullanabileceğiz herhalde. Öyle bir şey olacak. Bir diğer gelişme de Windows Blue ile ilgili. Windows Blue'nun aslında Windows 8 üstüne gelecek bir update oldu. Bir güncelleme oldu. Açığa çıkmış oldu. Herkes yeni bir işletim sistemi geliştiriliyor diye düşünüyordu. Fakat değil. Microsoft bundan sonra bu büyük güncelleme sıklığını düşürecek, bir sene indirecek. Her sene aslında böyle bir gelişmiş paket alacağız. Bu birazcık da Apple tarafına baktığımızda OS X'de yaşanan durum gibi evet. söylenebilir. Çünkü OS X kullanıcıları bu tip büyük güncellemeleri düzenli olarak alıyorlar. Ve işletim sistemleri yeni yetenekler kazanmış oluyor. Genel olarak Blue ile ilgili neler sunulacak? Artık masaüstü seçeneği gelecek. Yani modern arayüz yanında kullanıcılar artık eski standart masaüstünde standart açılış ekranı olarak seçebileceklermiş. Ek olarak artık ikonların boyutları değişebilecek modern arayüzde. Mesela çok büyük bir yenilik bu. Açıkçası Microsoft resmen bu modern arayüzde çuvalladı arkadaşlar. Pek de böyle beğenilmedi. Kullanıcılara baktığımızda, satış rakamlarına baktığımızda herkesin tepki gösterdiğini ve masaüstünü geri istediğini düşünüyor. En büyük, görüyoruz ki masaüstü çok önemli.
Yani en büyük örnek olarak şunu bile verebiliriz. Hani biz de mesela ben de eve kurdum Windows 8. Direkt olarak Start 8 başlat çubuğunu kurdum. Hani burada bile aslında ne kadar büyük bir şey olduğunu görüyoruz. Arayüz konusunda aksama olduğunu
görüyoruz. Aksama var. Şimdi şöyle bir şey düşünün. 2K monitör aldınız ya da 4K monitör aldınız. Devasa bir çözünürlüğünüz var. Aynı anda 10 tane pencere açıp hepsini detaylı bir şekilde görme yeteneğiniz var monitörünüzde. Windows 8 size iki tane pencereyi gösteriyor. Bir tanesi küçük, bir tanesi büyük. Gerisinde bir şey yok. Yani tam ekran uygulama kullanacak olsam tablet kullanırım zaten. Yani. Niye koskoca PC'nin başına geçeyim? PC'nin özelliği pencerelerde çalışması. Windows isminin de geldiği yer zaten odur. Pencere pencere çalışabilmemizdir. Şimdi yavaş yavaş geri dönecekler herhalde. Orada nasıl bir mühendislik takımı ya var, nasıl bir Ar-Ge işte takımı var merak ediyorum.
Tabletle yani. Böyle PC'yi böyle komplike bir şekilde yapalım falan derken biraz PC tarafını bayağı bir çuvalladılar
ortaya karışık
yani.
Yapalım derken.
Ortaya karışık yapalım derken bir çuvalladılar. Bakalım düzeltilir umarız. Bir diğer önemli haber de aslında Asus'un biliyorsunuz Mobil Dünya Kongresi'nde Infinity modelini denedik. Padfoon Infinity hem taşıdığı donanımsal özellikler hem de hızlı performansı, kasa kalitesiyle gerçekten yani şu anda satın alabilecek en iyi telefonlardan bir tanesi. Fakat Padfoon'ların bir değişik yanı var ki bu telefonlar genel olarak dünya genelinde satın alınabilir olmuyorlar. Ya da satın alınacağı zaman devasa fiyatlarla satılıyorlar. Padfoon Infinity'nin fiyatları belirlenmiş. Bu sefer fiyatlar birazcık daha insancıl duruyor. Tek telefon veya tablet telefon şeklinde kombinasyona satın alabileceğiz artık telefonu. Tek telefon halinde almak istersek 32 GB'lık modeli için $702 isteniyor. 64 GB'lık model için de $770 isteniyor ki açıkçası Asus'u burada tebrik etmek lazım. En azından 32'den 64'e geçişte bu kadar küçük kapasitesi için çok büyük bir fiyat farkı istememişler. Ekstra $162 ödeyerek de tablet takını satın alabiliyoruz.
Yani o kadar çok eleştirdik ki bu Padfoon'u. Demek ki herkes eleştirmiş ki böyle bir farklılığa gitmişler.
Seni duymuşlar her şey.
Evet. İnşallah iyi yapmışlar yani sonunda.
Nisan ayında Padfoon'un Avrupa'da satışa çıkacağı da konuşuluyor ki bu herhalde herkesin beklediği şey oldu. Umarız bir an evvel ülkemizi de gelir satın alırız. Daha Padfoon satılıyor ülkemizde. Padfoon 2 çıkmadı. Bu Padfoon Infinity artık. Yeah. Bakalım ne zaman göreceğiz. Bir diğer haberde ilk parti Galaxy S4 modellerinin %70'inin Snapdragon platformunu taşıyacağıymış. Bu iki türlü yorumlanıyor. Bir tanesi Exynos, Octa işlemcilerin üretiminin zor olması nedeniyle Samsung'un bu işlemcilerden az ürettiği ve telefondan az çıkacağı. Bir diğer yorumda Amerika pazarı Samsung için çok önemli olduğu ve LTE teknolojisinin gitgide yayıldığı göz önüne alındığında Samsung'un böyle bağımlı yapmasının oldukça mantıklı olduğu düşünülüyor. Bakalım göreceğiz. Umarız Avrupa ve Türkiye için çok limitli, az sayıda ürün gelmez. Bol bol gelir ki isteyen kullanıcı gidip satın alabilirler. Evet, hep beraber bakalım. Göreceğiz hani nasıl bir dağılım yapacaklar. Son haberimiz için ise akıllı cep telefonları için ufak bir stabilizasyon cihazı. Kickstarter projelerine artık alıştık. Gerçekten çok değişik konularda, çok değişik çözümler sunuyorlar. Bir grup da cep telefonları için bir kamera stabilizasyon tripodu gibi bir cihaz çıkartmış. Bu Steadicam sayesinde artık cep telefonunuzla profesyonel kalitede yapımlar yapmak için de bu kamera kalitesini kullanabileceksiniz. Kamerasını kullanabileceksiniz telefonun. Çünkü tamamen adım sarsıntısından, yürüme sarsıntısından, el titremesinden bağımsız video kayıt etmenize olanak sağlıyor cihaz. Zaten cihazı şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Enteresan, komplike bir cihaz ve sadece cep telefonları değil, mini aynasız fotoğraf makineleri, kompakt makineler için de bu cihazı kullanabileceğiz. Eminim ki fotoğrafçılar ve videoya merak salan birçok kişi bu cihazdan hemen bir tane temin etmek isteyecekler. Herhalde dünyadaki en uygun fiyatlı stabilizasyon cihazlarından bir tanesi olacak.
Evet, Kickstarter projesiyle sonlandırdın. Ben de bir Kickstarter projesiyle kısa kısalara başlayayım. Allpoints Bulletin arkadaşlar MMO tarzı bir oyundu fakat çok bekleneni verememişti. Bu sefer ise bir Kickstarter projesiyle Vendetta X ismiyle geliyor ve PC ve PlayStation 4'e çıkacak. Tabii ki beklenen parayı yakalarlarsa ilerleyen dönemlerde bu oyuna kavuşabileceğiz. Bir diğer haberim ise bir istifa da, haberi daha geldi. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Electronic Arts CEO'sunun istifa ettiğini söylemiştik. Bu sefer ise gene sektörün en büyük firmalarından birisi olan Square Enix'in başkanı Yoichi Wada istifa etti. 31 Mart'tan yani bu mali dönemden sonra koltuğunu başka bir isme bırakacak. Bu istifanın nedeni ise şirketin yine kötüye gittiği söyleniyor ve 31 Mart'ta biten mali dönemde 105 milyon dolardan daha fazla bir zararın açıklanacağı söylenmiş ki hani Square Enix'e baktığımızda batıya doğru açılan bir firmanın bu kadar büyük zarar etmesi.
Evet yani Tomb Raider, Hitman gibi oyunlar ki Tomb Raider falan da 3.4 milyon
hani burada evet herhalde. Satış rakamlarına da söyleyelim. Hitman 3.6, Tomb Raider ise arkadaşlar 3.4 milyon satmış.
Çok ve iyi bu satış
rakamları. Sadece retail satışları, hani bir Steam satışları bunun içinde değil ki PC oyuncuların çoğu zaten Steam üzerinden almıştır. Evet. Ve Square Enix bu satış rakamlarından memnun değilmiş. 15-20 milyon mu bekliyorlardı ben anlamadım. Bana göre çok iyi rakamlar.
Şöyle bir dedikodu var. Bilmiyorum ne kadar doğru. Square Enix'in Tomb Raider'dan yaptığı harcama veya kâra geçmesi için 10 milyon satması gerekiyormuş oyunun. Tabii bu bir dedikodu ama.
Hani şöyle söyleyelim, çok büyük bir hani yanlış bir pazarlama geliştirme tekniği
ayranın
geliştirmişler.
Ayranın yok içmeye. Yani. Buraya gidiyorsun çeşmeye hesabı.
Gerçekten de 3.6 milyonluk satış artık beğenmez oldu firmalar. Bu da oldukça ilginç. Dediğimiz gibi yanlış bir gelişim süreci olduğu kesinlikle gerçek. Bir diğer haberimiz arkadaşlar bildiğiniz gibi Battlefield 4 Frostbite 2.5 değil 3 ile geliştirdiği söylendi. Yani Frostbite 3 motoru da artık Battlefield 4 ile birlikte ortaya çıkacak. Bu bağlamda Dragon Age 3 ve Mass Effect 4'ün de bu yeni Frostbite motoru ile gelişeceği söyleniyor. Ki zaten Mass Effect'in ve Dragon Age'in Frostbite 2 ile geliştirileceği açıklanmıştı daha önce. Yenilenen motorla birlikte bu oyunları da yeni bu grafik motoru ile birlikte göreceğiz. Bir diğer haberimiz arkadaşlar, Nvidia yeni yıkım teknolojisi videosunu gösterdi. Bu yıkım teknolojisi videosu GTX 680 ile 30 FPS stabil olarak çalışıyor ve muhtemelen yeni işte ekran kartlarında ve yeni nesil konsollarda bu yıkım teknolojisinin artık nimetlerini yavaş yavaş görebileceğiz.
Açıkçası orada bana biraz önemli. Şey giriyor bu teknoloji videoları. Şimdi diyor ki 680 ile bunu 30 kare çalıştırdık. Yapay zeka eklersen demek ki çalışmayacak. Ki. Yani yapay zekası 30 karesi hiç yayınlamasaydım
yani
bu videoyu.
Yani şunu da söylemek lazım. 30 karede sadece o yıkılma anını evet, 30 kare
Battlefield 4'te şey bakarsanız yani. Toz toprak kalkıyor, çamur geliyor, yıkılma var. Ama adamlar şakır şakır 60 karede oyun oynuyorlar yani. Bana birazcık abartı geliyor bu şeyler.
İlk adımları bunlar. Hani ilerleyen dönemlerde bu yıkım teknolojisinin üstüne nasıl ki fizik de geliştirdiği gibi geliştirirse işte ilerleyen ekran kartlarında belki birkaç sene sonraki ekran kartlarında bu tarz farklı bir özellikle de karşımıza çıkabilirler. Bir diğer haberimiz arkadaşlar Thief 4'ün ilk teaser'ı yayınlandı. Bu teaser aslında oldukça etkileyici olmuş. Hani karakterimiz gidip sadece mumu söndürüyor böyle. Oyunun karanlık havasını gösteren bir teaser. Çünkü oyunun tam uzun versiyon videosu 2 Nisan'da yayınlanacak.
Duyurunun duyurusu
evet,
yani.
Hani önümüzdeki hafta muhtemelen Thief 4'ü konuşacağız. Son haberimiz arkadaşlar, hani geçtiğimiz dönemlerdeki oyunlara baktığımızda Batman serisinin bu nesle nasıl damga vurduğunu gördük. Batman Arkham Origins isimli bir oyunun gelebileceği söyleniyor ve bu oyunun Xbox, işte yeni Xbox, yeni PlayStation platformlarına geleceği söyleniyor ki bunun yanında tabii ki PC'ye de gelecektir. Henüz resmi bir duyuru yok. Biz de büyük bir merakla bekliyoruz. İnşallah Batman'in yeni macerası eskilerini aratmayacak bir şekilde, ki şüphemiz yok zaten Rocksteady yaparsa, karşımıza çıkar.
Evet, aslında tüm haberlerin sonuna geldikten sonra ikisi bir de tabii ki kapatma zamanı geldi. Yine değişik bir videoyla sizlere veda ediyoruz. Umarız izlerken keyif alırsınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. I'm losing you 'cause you're lost in front of me. I'm trying.
It's only gonna bring me down tonight. When I must I come to you, so be-